Ayrım 21, sayfa 255. Dona. Ayette kullanılan anlamıyla kabir ölümün sembolüdür. Bu ayete derin bir açıyla bakmazsan gözünün önüne kabirinde dirilen bir insan gelir. Kabiri olmayanların, külleri havaya savrulan kişilerin nasıl dirileceğini bir türlü anlayamazsın. Kozmosun mekanizmaları herkes için aynı şekilde işler. Farklılık mekanizmanın kişiye olan geri dönüşüdür. Yargılama varsa istisnasız herkes yargılanacaktır. İyiler de yargılanacaktır. Onların tek farkı mahkemenin onlar için olumlu sonuçlanmasıdır. Sorduğun sorudaki Bedir Savaşı'nda birazdan ölecek birinin durumuna bakarsak. Onlar için mekanizma farklı işleyecek olsaydı, mekanizmanın kimler için farklı çalışacağını, kimlerin ahiret sorgulamasına girmeden doğrudan cennete gireceğini belirlemem için aşağıda savaşırken yukarıda benim onları çoktan yargılamaya başlamış olmam gerekirdi. O aşağıda kılıç sallıyorken içinden benim bu savaşta ne işim var diyor da olabilirdi. Yüzeysel bir yargılama onu hak etmediği halde cennetlik yapardı. Biz ise kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 47. ayet. Allah kabirlerde olanları diriltecektir ifadesine tekrar dikkatini çekmek istiyorum. Aşağıdaki ayete bakarak. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresi 27. ayet. Sen öldün, melekler senin canını vura vura aldı. Yani sen artık elimizdesin. Kabir ayeti ölümü bir tarihte uyandırılmak üzere uykuya yatış olarak algılatırken, bu ayet ise ölüm anını doğrudan gözlerini cezaya açma olarak anlatmaktı. Yüzeysel yaklaştığında ikisinin anlattığı ölüm süreci birbirinden oldukça farklı. Ben, ikisini birleştirince şöyle bir şey çıkabiliyor. Öyle vuruyorlar ki seni bayıltıyorlar. Sonra tekrar uyandırıyorlar. Çok mantıksız. Bir de melekler bana vurmaya başladılarsa ben haberim olmadan yargılanmışım ve mahkum edilmişim. Bu durumda ahiret yargılamasının ne anlamı kalır ki? Dona. Bu anlatımların amacı kişiye ölüm korkusunun öğretilmesidir. Öldüğünde sonsuza kadar uyuyacağını zannedenlerin uyandırılmasıdır. Cezaya dayalı ahiret paradigması kişiye sorumluluk duygusu kazandırır. Ben, peki şehitler açısından tüm bunların anlamı nedir? Dona, burada yapılan şehitlere özel bir varoluş mekanizması tarif etmek değildi. Yapılan, gaybın kapısını ödülü hak eden şehitler üzerinden aralayarak bir müjde vermekti. Ben, iyi yolda ölen, kötü yolda ölen herkes bir midir senin için? Dona, Tanrı herkesi sever. İyiliğin yolunda ölenler, yeni yaşamlarına eksi bakiye devretmeden başlarlar. Kötülerin ise baş etmeleri gereken ağır bir kader yükü vardır. Tanrı, Kur'an'da insanlara onun yolunda savaşmalarını söylerken bir ordu kurmaya çalışmıyordu. Tanrı'nın kuracağı bir ordu kiminle çarpışabilir ki? Her şey kişinin kendi tekamülü içindi. Şimdi ikinci şehadet ayetine bir bakalım. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler saymayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi 169. ayet. Bu kriptografik ayette şifre şu iki ifadede gizlidir. Rızıklanmaktadır ve Rableri katında. Diridirlerden hemen sonra onlar için söylenebilecek onca sözün arasından rızıklanmaktadır ifadesinin seçilmesi boşuna değildir. Ben, rızık bana dünyevi bir kavram olarak geldi. Yani şu anda dünyevi bir ortamdalar ama Allah'ın katında dünyevi bir ortam nasıl olur onu anlayamıyorum açıkçası. Dona, Rableri katı ile Allah katı kavramlarını bir tuttun ve şifreyi çözme şansını kaybettin. İkisi çok farklı Kur'ani anlatımlardır. Allah katı, Allah'ın mutlak varlığının olduğu sonsuzluk boyutunda bir yerdir. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 59. ayet. Bu Allah'ın katı ile ilgili onlarca ayetten biri. Düz bir anlatımdır. Kavramın kendisi kriptografik değildir. Şimdi de Kur'an'daki Rableri katı ayetlerini bir sıralayalım. Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kalkmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 262. ayet. Onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 274. ayet. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi 199. ayet. Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve o yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir. Kur'an-ı Kerim En'am Suresi 127. ayet. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Kur'an-ı Kerim Enfal Suresi 4. ayet. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere muhakkak kendileri için Rableri katında gerçek bir makam olduğunu müjde ver diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? İnkar edenler, gerçekten bu açıkça bir büyücüdür dediler. Kur'an-ı Kerim Yunus Suresi 2. ayet. Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim inkar ederse artık inkarı kendi aleyhinedir. Rableri katında kafir olanlara kendi inkarları gazaptan başkasını arttırmaz ve kafir olanlara kendi inkarları kayıptan başkasını arttırmaz. Kur'an-ı Kerim Fatır Suresi 39. ayet. Rableri katında dileyecekleri her şey onlarındır. İşte bu ihsanda bulunanların ödülüdür. Kur'an-ı Kerim Zümer Suresi 34. ayet. Ona icabet olunduktan sonra Allah hakkında sözde deliller öne sürüp tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli azap onlaradır. Kur'an-ı Kerim Şura Suresi 16. ayet. O gün zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün. O yaptıkları da üstlerine çöküvermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet bahçelerindedirler. Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazıl, nimet ve üstünlük budur. Kur'an-ı Kerim Şura Suresi 22. ayet. Allah'a ve onun Resulüne iman edenler, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler, şahitler. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar da cehennem halkıdır. Kur'an-ı Kerim Hadid Suresi 19. ayet. Doğrusu muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Kur'an-ı Kerim Kalem Suresi 34. ayet. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı, hoşnut, memnun kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresi 8. ayet. Dona. Rableri katı tekamülde bir üst basamağın işaret edilmesidir. Rableri katı karmik yolculuğun dünyevi duraklarıdır. Allah'ın Rab olabilmesi için senin öğreniyor olman, yani sınıfta olmaya devam etmen gerekir. Rab katının üstü ise sonsuzluk, yani Allah katıdır. İlahi bir cümlede Allah ve Rab kelimeleri arasında yapılmış bu ilahi seçimde bu kadim sır saklıdır. Ben, ama kötüler içinde kullanıyorsun bu kavramı. Dona, insan tek öğretmeninin doğruluk olduğunu sanır. Oysa yanlıştan da doğruluğu öğrenebilirsin. Doğru yoldan gidenler ya da yanlış yola sapanlar bunların hepsi öğrenir ve bir sonraki yaşamına bir üst basamakta daha yüksek bir bilinçle başlar. Yanlış yoldan gidenler eksi karmik yükle yoluna devam edecekleri için bir üst basamakta işleri daha zordur. Azap eksi kader yüküdür. Doğruluğun edinimi olan ecir ise sonraki haftaya devretmiş artı bakiyedir. Kişisel cennetini yaşayabilmen ve iç barışını tesis edebilmen için eksi yüklerinden arınman şarttır. Ben, çok merak ettim, mahsuru yoksa söyleyebilir misin? Meşhur Firavun dünyaya tekrar gelmiş olmalı. Şu anda ne yapıyor? Yani sıkı bir karmik yükü olsa gerek. Dona, birkaç yaşamdır işlediği zulümlerin ruhunda yarattığı düğümü çözmeye çalışıyor. Şu anda Fransa'da yaşıyor. Bir sokak ressamı ve kaldırımları boyuyor. Parasızlıktan yakınsa da sanat ona ve ruhuna gerçekten iyi geliyor. Ben, yaşadığı onca şeyden sonra hiçbir şey hatırlamıyor mu? Donna, kopuk kopuk bazı duyumlar alıyor. 1996'da Kahire'te piramitler yakınındaki patlamaları televizyondan öğrendiğinde içinin acıdığını, kalp çakrasının yandığını hissetti. Aradaki bağlantıyı henüz kuramasa da o acı onu bir ay boyunca yüksek ateşle yatağa düşürdü. Ben, koca firavun sokak ressamı, vay vay. Donna, aşağıdaki ayeti okumanı istiyorum. Sırada Rab ile ilgili önemli bilgiler var. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar, evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Kur'an-ı Kerim Araf suresi 172. ayet. Ben, anladığım kadarıyla bu fizikselleşme olmadan önce ruha ait bir söz. Donna, bu ayet ilk bakışta Tanrı'nın önünde secde etmekte olan insanları çağrıştırır. Adem oğulları Tanrı'yı yüceltmek için bir araya toplanmamışlardır. Onlara bir briefing verilmektedir. Adem oğlu varoluş sırlarına vakıf olmaktadır. Evet cevabı aynı zamanda ruhun tekamül serüvenine kendi özgür iradesiyle karar verdiğinin simgesidir. Tanrı Adem oğullarına Rab olduğunu doğrulatmaktadır. Rab tekamül ettirendir. Fizikselleşmeden önce insan ruhuna aşağıda tekamül serüveni yaşayacağı ikrar ettirilmiştir. Kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı ile kastedilen ise tekamülün nefsin arındırılma süreci olduğu bilgisidir. Her şey ruhun nefisten arınmayı başararak tanrısal olmayı hak etmesinden ibarettir. Rab, varoluşun gizli kodları Rab kelimesinde düğümlenir. Ruh insan olunca Tanrı da Rab olmuştur. Rabbin olduğu her yerde eğitim vardır. Rabbin eğitimi teorik değil, pratiğe dayalıdır. Kehf suresindeki Hızır ve Musa arasında yaşananlar Rab kavramının ve onun eğitim programının açılımıdır. Kur'an-ı Kerim Kehf suresi 60. Hani Musa genç yardımcısına demişti, İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. 61. Böylece ikisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık denizde bir akıntıya doğru veya bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. 62. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, Yemeğimizi getir bize, andolsun, bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. 63. Genç yardımcısı dedi ki, Gördün mü, kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu. 64. Musa dedi ki, Bizim de aradığımız buydu. Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler. 65. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 66. Musa ona dedi ki, Doğru yol rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? 67. Dedi ki, gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. 68. Böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin? 69. İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. 70. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar. 71. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deliverdi. Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun, sen şaşırtıcı bir iş yaptın. 72. Dedi ki, gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi? 73. Musa, beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. 74. Böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürüverdi. Musa dedi ki, bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın. 75. Dedi ki, gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi? 76. Musa, bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özre ulaşmış olursun dedi. 77. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Musa dedi ki, eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. 78. Dedi ki, işte bu benimle senin aranda ayrılma zamanımız. Sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğim bir yorumu haber vereceğim. 79. Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerilerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. 80. Çocuğa gelince, onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zoru kullanmasından endişe edip korktuk. 81. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik. 82. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu. Ben, bu esrarengiz kişi kimdir? Ona hayırlı bir sebepten ötürü olsa da insan öldürme yetkisini kim vermiştir? Yani o daha çocuk. Bir insan ileride annesine babasına zulüm edebilme ihtimaline dayanarak nasıl öldürülebilir? Musa'nın yerinde olsaydım ben de itiraz ederdim buna. Ben, evet, Rab konusu da netleşmeye başladı. Rab işte böyle bir şey. Hani Hızır Musa'ya yaptıklarının nedenini anlatıyor ve Musa şoke oluyor ya. Yeniden diriliş de senin Rab olduğunu daha iyi anlamamı sağlıyor. Tek seferlik bir yaşamda seni yargıladığım zaman sana inancım daha zayıf oluyor. Öldüğümde filmin bitmediğini bilmek pek çok şeyi açıklıyor. Dona, Kur'an konudan konuya atlıyor. Ateistlerden bu eleştiriyi sık sık alıyorum. Şimdi Kehf suresinde Musa ve o kişi arasında geçen olayın anlatımından hemen önceki iki ayete bir bakalım. Burada da konudan konuya atladığım doğrudur. Kim bilir, belki de Kur'an'da konular arasındaki keskin geçişlerinde bir anlamı vardır. 58. Senin Rabbin rahmet sahibi, bağışlayıcıdır. Eğer kazandıklarından dolayı onları yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı çabuklaştırırdı. Hayır, onlar için bir buluşma zamanı vardır. Onun dışında asla başka bir sığınak bulamayacaklardır. 59. İşte ülkeler zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık ve yıkımları için bir buluşma zamanı tespit ettik. Ben, evet, İlk ayete rahmet sahibi bağışlayıcı Rab olarak başlıyorsun. Sonraki ayette de insanları yıkıma uğratıyorsun. Tıpkı Hızır'ın çocuğu öldürmesi gibi. Bir anlamı var. Zulmetmek için değil, onların hayrı için yapıyorsun bunu. Rabbin neyi niçin yaptığını anlamak bazen o kadar zor oluyor ki, peygamber bile olsan isyan edebiliyorsun. Ama sen resmin küçük bir kısmını görüyorsun. O ise bütününü görüyor. Dona, hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Kur'an-ı Kerim, Müminin Suresi 62. Ayet. Rab, bu ağır eğitimi kişinin öğrenme kapasitesine göre verendir. Müfredatı geniş bir zamana yaymıştır. Ben karmayı Kur'an'ın neresinden çıkartacaksın onun merakı içindeyim. Dona, demek tevbe felsefesini öğrenmek istiyorsun. Ben, tevbe felsefesi mi? Benim bildiğim kadarıyla tevbe senin insanları affetmem. Dona, bildiğinin tam tersi. Tevbe insanın kendisini bağışlamasıdır. Ben, sen neredesin peki? Dona, ruhunda Tanrı'nın ruhunu taşıyan insanın kendisini affetmesi, Tanrı'nın da onu affetmesi anlamına gelir. Tevbe doğu mistisizmindeki karma temizliğidir. Ben, affedenin ısrarla sen olmadığını söylüyorsun yani. Dona, Tanrı insanı suçlamaz. Suç olarak gördüğün tekamülünün bir parçasıdır. İyi yaratan kötüdür. Kötü olmasaydı iyi, iyi olmaz, mutlak normal olurdu. Tanrı katında suç baştan bağışlanmıştır. Sen kutsalsındır. Senin deneyimlerin de öyledir. Yanlış davranışlarının bedelini sana sonuna kadar ödeten bir sistemde suç gerçekten bağışlanmıştır. Ben her zaman senin iyiliğini önde tutarım. Sana acı çektirmekten zevk almam. Seni her koşulda desteklerim ve sana küsmem. Suç işlemiş bile olsan seni sevmekten vazgeçmem. Herkes benim sadece Musa'yı sevdiğimi zanneder. Gerçek Tanrı Firavun'u da sever. Ben, cezanın olmadığını daha önce de söylemiştin, bu doğru. Türkçe'de bence karmayı anlatan çok güzel bir laf vardır, etme bulma dünyası diye. Şimdi düşünüyorum da aslında ilkokulda bize bilmeden karma felsefesini anlatıyorlarmış. İyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? Kötünün başına gelmedik olmaz. Kimsenin ettiği kimseye kalmaz. Çocuk şarkısı. Dona, karma felsefesi de Tanrı nezdinde cezanın olmadığını anlatır. Sadece geri dönüşler vardır. Seçimini yaparsın. Ve karmanda bunun geri dönüşlerini yaşarsın. İyi ya da kötü. Yaptığın her şey sana geri döner. Karma ruhun etki tepki yasasıdır. Bir insanı öldüren bir katil karması yüklenmiştir ki ona Tanrı'nın ceza vermesine hiç gerek yoktur. Kimsenin ettiği kimseye kalmamış. Katil karması kişisel cehennemde temizlenene dek onu rahat bırakmayacak ağır bir kader yükü haline gelmiştir. Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah alim ve hakimdir. Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 111. ayet. Dona, Allah alim ve hakimdir sözünü aklında tutmanı istiyorum. Bir süre sonra bu kavramın içinden bir kripto çıkacak. Ben, yaşasın. Dona, şimdi sana kaderle ilgili daha somut bilgiler vereceğim. Hayır, iş düşündükleri gibi değil. Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, sicinin de ta içindedir. Sicinin olduğunu sana gösteren nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilik sergileyenlerin kitabı, İlyun'da en yüce burçlardadır. İlyun'un ne olduğunu sana anlatan nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Yaklaştırılmış olanlar tanıklık eder ona. Kur'an-ı Kerim, Muttafifin suresi 7-9 ve 18-21. ayetler. Geri bildirim lütfen. Ben. Hayatlarımızın kaydedildiği kitaplardan bahsediyorsun. Benim hayatım kitap değil, DVD olur ya neyse. Karma ile birleştirirsem anladığım şu. Pozitif karma illiyun, negatif karma ise siccin. Negatif pis bir çukurda, pozitif olan ise en yüce burçlarda. Dona, bu ayete ne dersin? Oku kitabını. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Kur'an-ı Kerim, İsra suresi 14. ayet. Ben, sanıyorum anlatmak istediğin karmam, Kur'an'da bahsi geçen, kaderimizin kayıtlı olduğunu söylediğin kitaplar. Dona, sıkı dur. Aşağıdaki ayet seni çok sarsacak. Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir. Kur'an-ı Kerim, Kamer Suresi 52. Ayet. Ben, hey bir dakika, kitap mı, defter mi? Dona, aramızda kripto kokusu alan birisi var. Ben, hem de nasıl? Dona, kitapla defterin farkı nedir? Ben, defterler yazmak, kitaplar okumak içindir. Dona, defter ve kitap, takdir edersin ki, Tanrı Arapçadaki zübur ve kitap kelimelerinin arasındaki farkı çok iyi bilir. Aynı şeyden bahsederken iki farklı kavram kullanmasının mutlaka bir sebebi vardır. Ben, sebep nedir? Dona, kader ya da karma, defter ve kitabın iç içe geçmiş halidir. Kitaptır çünkü tekamül sorularını biz hazırlar, biz sorarız. Defterdir çünkü cevapları sen doldurursun. Kitap karşına çıkan etkidir, defter ise verdiğin tepki. Kader ayetlerinde defter ve kitabın dışında üçüncü bir deyimle daha karşılaşırsın ki o da yazılmış kitaptır. Kur'an kitapların yazılmış olduğuna her yerde vurgu yapmaz. Siccin ve İlyun'dan bahsederken yazılmış kitap vurgusunun yapılması kader defterine bir göndermedir. Kur'an kader hakikatini işte bu ince ayrımın içine gizlemiştir. Ben, neden bu kadar ince bir yere gizledin bu kadar önemli bir konuyu? Daha açık yazsaydın, herkes anlasaydı daha iyi olurdu bence. Pardon, işine karışıyorum bu arada. Dona, tıpkı yeniden diriliş gibi kader bilgisi de farkındalığın belli bir olgunluğa ulaştığında öğrenilmesi gereken kadim bir bilgidir. İlyon'un ne olduğunu sana anlatan nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Yaklaştırılmış olanlar tanıklık eder ona. Gerçek kader suç kavramını ortadan kaldırır. Belli bir olgunluğa sahip olmayanların bunu idrak etmesi kendisi için erken ve ötekiler için tehlikelidir. Ben, defter ve kitap konusunu biraz daha açsak iyi olacak. Dona, kader geçmişten geleceğe baktığında bir defterdir. İçi senin tarafından doldurmayı bekleyen boş sayfalarla doludur. Kader gelecekten geçmişe baktığında ise bir kitaptır. Çünkü senin hakkındaki hüküm zamansızlık boyutunda çoktan verilmiştir. Tüm yaşamlarının, bütün anlarının kayıtlı olduğu o kitabın kapağı hologramlıdır. Gelecekten bugüne baktığında kapakta nasıl tekamül ettim yazar. Bugünden geleceğe bakıldığında ise kapakta okunan bir şekilde tekamül edeceğimdir. Er ya da geç tekamül etmen. Bütün senaryo bu amacın bir aracıdır. Ben, o zaman senin hiç mi tasarrufun yok bizim hayatlarımız üzerinde? Dona, ben soruları sorarım, cevaplar sana kalmıştır. Ben, benim bildiğim kaderde yaşadığın her şey yazılmıştır. Alın yazında ne varsa onu yaşarsın. Dona, 16. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. 17. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken, Kur'an-ı Kerim, Kaf Suresi. Neden bir değil de iki yazıcı meleğinin olduğunu hiç düşündün mü? İkisinin aynı anda yazıyor oldukları şey sence nedir? Amel defteri iki kopya olarak mı kaydedilmektedir? Ben, bu sorulara yanıt veremeyeceğimi biliyorsun herhalde değil mi? Neden? Merak ettim bak şimdi. Dona, birinci yazıcı melek soruları yazar, ikinci yazıcı melek ise verdiğin cevapları. 21. Her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, Kaf Suresi. Birinci yazıcı melek sürücü melektir, ikinci yazıcı ise şahit. İkisi birbirleriyle etkileşimlidir. Sürücü yani soru yazan melek bir sonraki soruyu bir öncekine verdiğin cevaba göre hazırlar. Şah damarından daha yakınız cümlesi ise meleklerin koordinatlarıdır. Melekler bedeninin sağı ve solunda değil, ruhunun yani öz benliğinin olduğu yerde ikamet etmektedirler. Yanlış bilinen kader inancında insan hazır bir senaryoyu oynamakla görevli bir aktördür. Senaryoda bir değişiklik yapma imkanı bile yoktur. Gerçek olansa insanın kendi filminin senaristi olduğudur. Ben, sen ne oluyorsun bu durumda? Dona, ben bu filmin prodüktörüyüm. Filmin çekileceği platoyu, teknik ekipmanı, özetle senaryoyu, perdeye yansıtacak tüm altyapıyı ben sağlıyorum. Ben, peki ya yaşadığımız tatsızlıklar? Bunları da biz mi seçiyoruz? Ben tükürük görmekten nefret ediyorum, biliyorsun. Yollara tüküren ben mi oluyorum bu durumda? Donna, sevgili küçüğüm, sen tükürükten nefret ettiğin için 11,2 kilometrelik sahil yürüyüşlerinde bu kadar çok tükürük görüyorsun. Sahil şeridindeki o yolda hemen hemen hiçbirini ıskalamadan bakışlarınla tam isabet kaydediyorsun. Tükürükle aranda nefrete dayalı bu bağ olmasaydı beynin onlara karşı bu derece seçici olmayacaktı. Ben, iyi de bunun ölçüsü nedir? Korkularımdan arınacağım diye korkusuz bir deli mi olmam gerekiyor? Bir ateş gördüğümde üzerine mi atılmalıyım? Tekamül etmek kişiyi Süpermen yapar mı? Ateş senin canını yakmıyor olabilir ama bizimkiler gerçekten acıyor. Donna, ateşten korkma, aynı zamanda onun üzerinde yürümeyi de seçme. Ateşi yakıcı kılan onunla aranda kurduğun korku bağıdır. Ateşte yürüyen Hintliler bunu nasıl başarıyor sanıyorsun? Onun üzerinde yürüdüğüyle seni korkutan ateş aynı ateş değil. Şunu unutma, korku bir ön sezidir. Başına gelmesinden korktuğun şey eninde sonunda başına gelecektir. Korku hissi sezgilerinin sana bir uyarısıdır. Aslında seni uyardığı o şeyin kendisi değil, içinde yarattığı korku hissidir. O korkunla yüzleşmeli ve onunla barış imzalamanı söylemektedir. Ben, o zaman bütün korkulardan acilen arınmalı, temiz bir dünya için. Peki bugün de kaderin kadim bilgisini yanlış yorumlayacak insanlar yok mu? Henüz olgunlaşmamış ruhlar yani. Donna, bugün dünden farklı. Çünkü bugün dünyada yerleşik bir hukuk var. Makul olmamanın sonuçlarını idrak etmek için bilge olmaya gerek yok. Bir katil adayına katletmenin geri dönüşlerini onun anlayacağı dille anlatan ceza hukuku var. Ben, bu arada hapse düştüğü için sana dava açan hırsızlık suçlusu hakkında ne diyorsun? Donna, henüz yaklaştırılmış olanlardan olmadığı için kader ilminin içinden çıkamaması son derece olağandı. Dava açmakta haklı olduğunu düşünüyorum. Kendime ve sistemime güveniyorum. O davadan beraat edeceğime eminim. Ben, şansla ilgili bir sorun var. Onlarca piyango bileti aldım bugüne kadar. Ya bir tanesine bile bir şey çıkmaz mı? Talih oyunlarının talihsiz müdaviyim ben. Neden? Neden? Donna, piyangoda ikramiye bilete değil kişiye çıkar. 10 tane bilet alman bir şeyi değiştirmez. Sana çıkacaksa sana çıkacaktır zaten. Para sana öğretmen olarak tayin edilmediyse büyük bir servete ihtiyacın da yoktur. Ben, kimseye çıkmayıp devreden ikramiyelere ne diyeceksin? Donna, o gelecek haftanın talihsizliğinin kazancını arttırmak için devretmiştir. Ben senden yarın bir bilet al gibi bir müjde bekliyordum ama nerede? Neyse, 10 tane yerine 1 tane bilet alırım bundan sonra. Donna, sohbetimizin en başından beri felsefenin öneminin üzerinde durduğumun farkındasın. Ben de felsefenin neden bu kadar elzem olduğunu, senin henüz anlamamış olduğunun farkındayım. İşte kader konusu bizim için çok iyi bir fırsat. Ben senin zihnindeki bu belirsizliği ortadan kaldıracağım. Her şey zihninde daha da netleşecek. Ben, harika. Ben bekliyorum o zaman. Donna, işte ben de tam bundan bahsetmek istiyordum. Bu bekleme halinden. Ben, resmen tufaya getirildim.